Herkese merhabalar, ben Utku. Çok uzun süredir evimde soğuk kompost, solucan kompostu ve bokashi kompostu yapıyorum. Bugün istiyorum ki birlikte kompost nedir, kompostun faydaları nelerdir ve deneyimlediğim bu üç kompost arasındaki farklar nedir, bunları konuşalım. Hazırsanız başlayalım. Kompost kelime anlamı olarak çürütmek, gübrelemek anlamına geliyor. Bildiğimiz gibi doğada tarım alanlarında çöp diye bir şey yok. Aslında organik atık var ve organik atık aslında başka bir işlemin ham maddesi, girdisi. Ama maalesef biz kentte o organik atık, yani ham madde olan organik atığı plastik poşetlere koyup çöp olarak gönderiyoruz. Koyun gübresinden örnek vermem gerekirse, koyun gübresi dediğimiz şey koyunun dışkısı. O buğday arazilerinde buğdayın daha verimli ve daha nitelikli olmasını sağlayan bir girdi, bir ham madde oluyor. Ama kentte bu mümkün değil. Temelde ev tipi kompostlar dar alanlarda biraz dürterek, yani dışarıdan müdahale ederek, fermentasyonu hızlandırarak sonuçta nitelikli bir toprak kazanmayı sağlayan sistemler. Tahmin edeceğiniz gibi kompost güzellemesi yapmayacağım. Tıpkı geri dönüşüm gibi kompost da atık hiyerarşisinin en alt basamağında olması gereken yapılar. Kompost güzellemesi yapmayacağım, en başından size söyleyeyim. Evimde bir çöp kovam yok biliyorsunuz. Aslında buna ihtiyacım da yok. Çünkü bizim evimizden çok az organik atık çıkıyor. Çok uzun süredir, çok uzun yıllardır bu şekildeydi. Hatta bu organik atığımızın bir kısmını kurutarak annemlerin yanına götürüyorduk. Yani annemler Salih'le yaşıyor, ben Kadıköy'de yaşıyorum. Düşünün, organik atığın bir kısmını bir süre annemlere götürdük. Elbette bunu kargolama, postalama yöntemiyle yapmadık. Zaten Kadıköy'den Salih'le sıklıkla araçla gidiyorduk ve araçta yerimiz vardı. Aynı zamanda bütün organik atıklardan bahsetmiyorum. Mesela yumurta kabuğundan bahsediyorum. Onu kurutuyorduk ve dolayısıyla Salih'le giderken onu Salih'deki daha geniş alanda yaptığımız komposta işe yarar diye götürmek epey mantıklıydı. Orada tabii ki kendi çaplarında bir bostan, bir bahçecilik yaptıkları için onların nitelikli bir toprağa ihtiyaçları vardı. Dolayısıyla kompost sistemi sonucu bakımından onların çok işine yarayan bir sistemdi. O yüzden de yani sonucu için en başında evlerindeki organik atığı azaltmışlardı, hatta sıfırlamışlardı. Dediğim gibi çok uzun yıllardır evimden çok az çöp çıkıyordu. Çöp dediğim şey de aslında organik atıktı. Daha önce Instagram'da sizinle bir fotoğraf paylaşmıştım. 2,5 gün kadar, yani bütün bir hafta sonu boyunca evimizden çıkan çöpü sizinle paylaşmıştım. Fotoğrafı buraya koyarız zaten. O organik atığa baktığınızda, yani çok az miktar bir organik atık olduğunu göreceksiniz. Ki o hafta sonu evde olduğumuz bir hafta sonuydu. Kahvaltı yaptık, öğle yemeği yedik, öğleden sonra akşam yemeği yedik. Arkadaşlarımız geldi, evde yedik, içtik vesaire. Yani bütün o hafta sonunun çöpü sadece bu gördüğünüz tabağın içindeki kadar organik atıktı. İçindeki organik atıkta ne var? Bir göz kalemi sivriltmiştim. O sivrilttiğim kalemin bir kısmı. Bulaşık makinesindeki limon kabuğunu, kokusu için koydum. Limon kabuğunu çıkartmıştım. Artık pörsümüş limon kabuğuydu. Aynı zamanda işte çorba yapmıştık. Bütün kabuğuyla birlikte limonu koyduğumu biliyorsunuz. Ucunu atmıştım. Aynı zamanda bazı yeşillikler gelmişti. Galiba ıspanak gelmişti o gün. Onun en uç sap kısmını atmıştık. İşte biraz sarımsak kabuğu atmıştık vesaire. Böyle çok az miktarda, artık yiyemeyeceğimiz durumda olan organik atıkları çöpe göndermiştik. Yani gerçekten bu kadar az şeyi çöpe gönderiyorduk zaten. Dolayısıyla bu kadar az şeyi çöpe gönderdiğimiz için de içimiz rahattı. Bu fotoğraf soğuk komposttan solucan kompostuna geçtiğim dönemdeydi. Çok uzun yıllardır soğuk kompost yapıyordum. Solucan kompostu yapmaya başlayacaktım ama maalesef solucanları gidip almak için uygun bir zaman değildi. Soğuk kompost kovamı arkadaşıma vermiştim. Solucan kompostu henüz bana gelmeden önceydi. O hafta sonuna denk gelmişti. Ben de onu çöpe göndermekten gerçekten kendimi kötü hissetmedim. Siz de eğer bu kadar az miktarda organik atık çıkarıyorsanız kendinizi asla kötü hissetmeyin. Bunu bir plastik poşete koymak yerine bir keseye, kağıt keseye ya da gazete kağıtlarından kendinizin yapacağı bir keseye koyup gönderebilirsiniz. Ama elbette ki bu kadar az bile olsa organik atığı nitelikli toprağa çevirmek bizim elimizde ve epey kolay. Evde çok uzun süre soğuk kompost yaptık. Çok uzun süre çöp kovası olarak kullandığımız yaklaşık 70 santim uzunluğundaki plastik çöp kovamızı delikler açarak soğuk kompost için kullandık. Soğuk kompostun olumlu ve olumsuz yanları vardı. Az sonra bunlardan bahsedeceğim. Solucan kompostun benim için daha uygun olduğunu düşündüm ve bir arkadaşım, canım ahu, benimle solucanlarını paylaştı. Onun içinde bir plastik kap kullandım. O da yine evde bulabileceğiniz plastik kaplardan bir tanesi. Bu plastik kabı da yine delikler açarak, içine solucanları koyarak solucan kompostu kullanmaya başladım. Bu süreçte solucan kompostunu kullanırken paralelde de bokaşa kompostunu deneyimlemek istedim. Annemler Kokopelli şehrinin bokaşa kovasını kullanıyorlardı. O kova biraz küçük geldi onlara. İkinci kovayı kendileri yapmak istediler. Yine Kokopelli şehrinin bokaşa kovanızı kendiniz yapabilirsiniz videosu, ki aşağıya bırakırım linkini. Bunu izlediler ve kendi kovalarını yaptılar. Bu kovayı yapmanın çok kolay olduğunu gördükten sonra ben kendime de bir kova yapmalarını rica ettim. Evde zaten atıl durumda olan bir su buzluğu vardı. İşte kamplarda kullandığımız o musluklu kovalardan bahsediyorum. Atıl durumdaydı. Onu benim için bokaşa kompost kovası haline getirdik. Şu anda solucan kompostuyla bokaşa kompostunu paralel şekilde kullanmaya devam ediyorum. Ya Utku, bu gösterdiğim fotoğrafta çok az organik atık var. Geri dönüşüm de yapmadığını söylüyorsun. Peki pedlerini ne yapıyorsun? Peki soğan kabuklarını ne yapıyorsun? Peki diğer kabukları ne yapıyorsun diye soracak olursanız, zaten bu kanalın amacı bu. Ya daha önce anlatmışımdır ya da bundan sonra anlatacağımdır. Yani diğer videolara bakabilirsiniz. Ben bir çöpsüz mutfak aktivistiyim. Benim için önemli olan o organik atıkları, yani kabukları, çekirdekleri, sapları kompost kovasına bile olsa göndermek yerine vücuduma almak. Benim için önemli olan bu. Çünkü kabukların o içindeki vitaminler, kıymetli vitaminleri kaybetmek istemiyorum. Çekirdeklerin içerisindeki kıymetli vitaminleri, mineralleri kaybetmek istemiyorum. Keza saplardaki o lifleri kaybetmek istemiyorum. Zaten israfsız bir mutfağı hedefledim ve bu tarafa doğru gitmeye çalışıyorum. O fotoğrafta da çok az organik atık, çok az çöp görmenizin nedeni budur. Hele ki üretimden biraz anlıyorsanız, bir üretim sürecine dahil olduysanız, bir hasata katıldıysanız, minik bir balkon bahçeciliğiniz varsa, domatesin ne kadar zor zahmet üretildiğini biliyorsanız, zaten siz de o kabukları, çekirdekleri, sapları atmak istemeyeceksiniz. Onu gıdanızın bir parçası, öğünlerinizin bir parçası yapmak isteyeceksiniz. Mesela domates kabuklarını çorba yapıyorum, biliyorsunuz. Kahvaltıda, pazar sabah kahvaltısında o kabukları çıkartmayı seviyorum, yani domatesin kabuklarını. Ama kabukları atmayı istemiyorum. Ne yapıyorum? Onu kenara koyuyorum. Akşam yapacağım çorbanın içerisine koyuyorum. Çorbada da blenderdan geçirmeniz o kabukların sert yapısını zaten kıracaktır. Kolaylıkla içeceksiniz. Bakın, gördünüz mü? Size bir öğün vermiş oldum. Peki siz diyebilir misiniz ki ekolojik hayat pahalı? Gördüğünüz gibi kendi öğünlerimi o atıklardan çıkartabiliyorum. Kompost güzellemesi yapmayacağımı, yapmadığımı en başta söylemiştim. Komposta karşı değilim ama güzellemesini yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii bunun birkaç nedeni var. En kritik nedeni, az önce bahsettiğim gibi, meyvenin, sebzenin, çok kıymetli olan kabuğunun, sapının kompost kovasına bile gidecek olsa bile atılmasını göz yummak istemiyorum. Benim için en önemli nedeni budur. İkincisi de biz kentte, apartmanlarda, dar alanlarda yaşıyoruz zaten. Kendimize bile yetecek yerimiz çok fazla yok. Ki burası bir kentte ekolojik hayat alanı. Yani kırsalda daha fazla yeriniz olabilir, taşrada daha fazla yeriniz olabilir. Ve o zaman istediğiniz kadar kompost yapabilirsiniz. Ama kentte zaten dar alanlar, dar metrekarelerde yaşıyoruz. Dolayısıyla az miktardaki alanlarımızı kovalara ayırmanın doğru olduğundan emin değilim. Yani kovalar derken, az sonra zaten anlatacağım bu kovalar arasındaki farkı, kompost kovaları arasındaki farkı. Ama bir tane kova size yetmeyecektir. Çünkü biliyorsunuz her gün dışarıya çıkarttığımız o çöp poşeti ni artık dışarı çıkartmamıyor. Ondan nitelikli toprak elde etmeye çalışacağız. Aylarca süren kompost sürecinde o çöplerin hepsini evde tutacağız. Evet, hacmi ferment oldukça azalacak, doğrudur. Ama eğer israfı önlemezseniz, yani kabukları değerlendirmezseniz, sapları değerlendirmezseniz, yani dün akşamki organik atığınızı olduğu gibi kovaya atacak olursanız, gerçekten çok fazla kovaya ihtiyacınız olacaktır. O kadar yeriniz var mıdır bilemiyorum. Benim yoktu mesela. Üçüncü nedenim de, evet, çok kıymetli bir, nitelikli bir toprak çıkıyor sonuç olarak. Ama ben büyük alanlarda, tarım arazilerinde ekim dikim yapmıyorum. Ben en nihayetinde minik bir balkon bahçeciliği yapıyorum. Eğer minik bir balkon bahçeciliği yapıyorsanız ya da evde saksı bitkileriniz varsa onun için nitelikli bir toprağa, nitelikli bir gübreye ihtiyacınız olacaktır elbette. Ama düzenli olarak sürekli yüksek sayıda toprağa da çok ihtiyacınız olmayacaktır. Eğer bir başkasına veremeyecek durumdaysanız fazla toprak da işinize yaramayacak. Bu nedenle de her şeyi düzenli olarak kompost yapmayı doğru bulmuyorum. Geldik kompostları karşılaştırmaya. Öncelikle bütün kompostları ayrı ayrı biraz konuşalım. Soğuk kompost mesela. Soğuk kompost diğer kompostlar arasında hemen bugün başlayabileceğiniz kompost. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Şu andaki çöp kovanızı benim daha evvel yaptığım gibi alıp içindekileri boşaltıp tabii ki delikler açarsınız. İçeriye çünkü hava girip çıkması gerekiyor. Delikler açarsanız bir kompost kovası elde etmiş olursunuz, bu kadar. Bütün kompostlarda olduğu gibi soğuk kompostta da mühim olan azot ve karbon dengesini tutturmak. Azot-karbon dengesi yeşiller, kahverengiler, tazeler, kurular dengesi. Mesela sizin evinizden çıkan o organik atıklar, yani mutfak atıkları genellikle yeşildir diye tahmin ediyorum. Yeşil derken kırmızı da olabilir. Yani domates kabuğu da yeşil sınıfına giriyor. Yani tazeler sınıfına giriyor. O yüzden ne yapacağız? Dışarıdan karbon desteği koyacağız. Yani kurular, kahverengiler desteği koyacağız. Mesela ne olabilir bu? İşlenmemiş ahşap olabilir. Ağartılmamış kağıt olabilir. Ya da sokaklardaki kuru dallar, kuru yapraklar olabilir. Gördünüz mü? Çok basit. Kovanızı alıyorsunuz, biraz toprak koyuyorsunuz. O toprağın içerisine organik atığınızı koyuyorsunuz. Sonra da sokaklarda topladığınız o kuru yaprakları içine koyuyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Bu kadar basit. Bakın, kompost yapmaya başladınız bile. Bu denge önemli. Bunu uzun süre yakalamanız gerekiyor. İçindeki o kompost olmak üzere olan toplam organik atığın ne çok kuru ne de çok yeşil olması gerekiyor. Arada bir nemlilik yeterli bizim için. Mesela nemli bulaşık süngeri kadar bir nemlilik bizim için yeterli. Çünkü içeride bir çürüme gerçekleşsin istiyoruz. Çok fazla su olursa da ne olur? Bakteriler orada yaşayamaz, ölürler ve zaten bizim için iyi bakteriler oradaki kompost sürecini gerçekleştirecek bakteriler, onları öldürmememiz gerekiyor. Şimdi bu soğuk kompost evde koku sineklenme yapar mı? Hayır, yapmaz. Eğer biraz böyle sineklenme olduğunu görürseniz karbon eksiğiniz var demektir. Hemen birazcık böyle dal ya da kağıt gibi bir şeyler koyarsanız o dengeyi sağlamış olursunuz. Onu zaten el yordamıyla bir yerden sonra anlayacaksınız. Alışacaksınız bu duruma. Evinizdeki çöp kovasını delikler açtınız. İçine biraz toprak koydunuz. Organik atığınızı koydunuz. Kuru yaprakları koydunuz. Biraz su koyacaksınız. Biraz o biraz böyle hafif böyle nemli bir bulaşık süngeri gibi olacak, az önce söylediğim gibi. Onu böyle bir karıştıracaksınız. Ağzını kapatacaksınız. Kenara koyacaksınız. Bir sonraki organik atığınızı atana kadar o öyle kalacak. Sonra organik atığınızı attığınızda şöyle bir bakarsınız dengesine. Biraz fazla organik atık attınız. Ne yapmanız gerekiyor bu durumda? Kuru yaprak koymanız gerekiyor. Her defasında yeşiller, kahverengiler, yeşiller, kahverengiler o kovayı dolduracaksınız. Şimdi o kovayı dolduracaksınız ama bir taraftan da suyunu kendisi bırakacağı için dışarıya, yani çöp suyu dediğimiz suyu bırakacağı için ne olacak? Hacmi azalacak. Yani o kovayı şu anda çöp kovası olarak koyuyorsunuz ya, dolduruyorsunuz ya, onu organik atık koyduğunuz zaman o kadar kısa sürede doldurmayacaksınız. Daha uzun sürede dolduracaksınız. Bir gün artık içinde bir şey koyamayacak hale geldikten sonra ne yapacaksınız? Ağzını kapatacaksınız ve onu fermente olması için kendi kendine bırakacaksınız. Bu fermantasyon yaklaşık 6 ay kadar sürer. Tabii ki hangi şehirde yaşadığınıza, evinizin sıcaklığına, mevsime göre bu değişebiliyor. Ama soğuk kompost uzun kompost yöntemidir. Bunun bir de sıcak kompost yöntemi var. Sıcaklık yükseldiği için hızlı o çürüme gerçekleşir. Yani o fermantasyon gerçekleşir. O daha kısa sürede olur. Ama biz ev tipinde soğuk kompost yapıyoruz ve bu uzun sürüyor. Yaklaşık 6 ayda bu çürüme, fermantasyon gerçekleşecek. Bu böyle 1 yıla kadar da olabilir. Gördüğünüz gibi o kova kenarda kompost kovası fermente olurken sizin bir başka kovaya ihtiyacınız var. Az önce söylediğim gibi bir sürü kova için yere ihtiyacınız var. Dolayısıyla soğuk kompost yapacaksınız. Bir tane kova size yetmeyecek. En az iki kovaya ihtiyacınız var. 6 ayda bir bu kompostun olacağını düşünürseniz 1 yılda biri dolarken diğerini kompostlayabilirsiniz. tabii ki 6 ayda onu dolduracak mısınız? Ondan emin değilim. O yüzden en önce mutfak atıklarınızı azaltmanız gerektiğini düşünüyorum. Peki kompostun olduğunu nasıl anlayacaksınız? Sonuçta bir brownie keke benzer toprak elde edeceksiniz. Mis gibi onu hemen gübre olarak kullanabilirsiniz. Soğuk komposta hayvansal gıda koyamıyorsunuz. Sıcak komposta mesela sıcaklık çok yükseldiği için onu parçalayabiliyor ama soğuk komposta parçalayamıyor ve mikroorganizma üretme ihtimali var. Yani kompostunuzu bozabilir. Bunu tercih etmiyoruz. Dolayısıyla hayvansal gıda koymuyoruz içerisine. Aynı zamanda o toprağın asidikliğini yükseltebileceği için narenciye kabukları da koymuyoruz. Ve soğan, sarımsak kabukları da koymuyoruz soğuk kompost içerisine. Bu bakımdan da alışkanlıklarınızı değiştirmenizi bekleyeceğimiz için soğuk kompost size uygun olmayabilir. Bizim evde çok fazla hayvansal gıda tüketilmediği için bunu çok önemsemedik ve soğuk kompostu uzun süre kullanabildik. Aynı zamanda narenciye kabukları da sirke gibi, temizleyici gibi başka işlere yaradığı için komposta gitmek zorunda kalmıyordu. Ve o sirke sonrasında oluşan posa zaten asidikliği düşük bir posa olduğu için biz komposta koyuyorduk. Yani aslında bu sizin tercihiniz. Yani genelde soğuk kompostla ilgili okuduğunuz şeylerde narenciye kabukları kesinlikle koymayın gibi şeyler olabiliyor. Ama benim bu yöntemimden sonra benim kompostum bozulmadı. Bu karar size kalmış. Bir tane kova yetmiyordu. Birden fazla kovaya ihtiyacımız vardı ve zaten kovada büyük bir kovaydı. Dolayısıyla bize yetmemeye başlamıştı. Biz de daha geniş alanlarda kompost yapabilecek bir arkadaşımıza kovamızı verdik. Ondan sonraki süreçte solucan kompostuna geçtik. Solucan kompostu benim favori kompostum. Veriyorsunuz da solucanlar her şeyi hallediyor. Her şeyi hallediyor. En sonunda diyor ki al Utku diyor, bu senin gübren diyor. O kadar şahane bir şey solucan kompostu. Solucan kompostu için ihtiyacımız olan şey ne? Solucan ve kova. Kova dediğimiz şey, yani aslında plastik kap dediğimiz şey, hepimizin evinde bulunan plastik kaplar zaten. Buraya fotoğrafını da koyarız. O plastik kaplardan iki tane üst üste koyuyorsunuz. Solucanı toprağıyla birlikte içine koyuyorsunuz. O solucanlar zaten her şeyi hallediyorlar. Solucanlar toprağa benzer bir ortam istedikleri için ben dışındaki o plastiği boyadım. Ve dolayısıyla solucanlar içeride rahat rahat gezinebiliyorlar artık. Bunu şöyle anlıyorum. İçindeki plastik kabı kaldırdığım zaman solucanlar içeriye kaçmaya çalışıyorlar. İlk zamanlar boyamamıştım. Aklıma hiç bu gelmemişti. Dışına şöyle bir bez geçirmiştim. Yeteri kadar koyu olacağını, karanlık olacağını düşünmüştüm. Kaldırdığımda solucanlar hiç görünmüyordu. Zaten içerideydi. Demek ki yeteri kadar karanlık bir ortam yaratamamıştım. Sonra siyaha boyadıktan sonra yeteri kadar karanlık bir ortam yarattığımı fark ettim. Çünkü içindeki kabı kaldırdığımda solucanlar içeri kaçmaya çalışıyorlar. Demek ki içeride konforlu bir alan yaratmış oldum onlar için. Solucan solucan diyorum. Hangi solucanlar? Sokaktan bulduğum solucanları kullanabilir miyim dersiniz. Gerçekten bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Benim kullandığım solucanlar, bu solucan kompostu için hepimizin kullandığı solucanlar, kırmızı Kaliforniya solucanları. Kaliforniya solucanları dediğime bakmayın. Bu solucanın anıyoru Suriye. Aslına bakarsanız yani Kaliforniya'da geliştirilmiş ve bütün dünyaya gönderilmiş olsa bile anayurduna geri aldık neredeyse solucanları diyebiliriz. Ben tıpkı soğuk kompostu olduğu gibi solucan kompostuna hiç para vermedim. Bildiğiniz herkes onu, hatta sizin de evinizde olabilecek plastik kaplardan iki tane edindim. Bir tanesinin dışını deldim. Yine soğuk kompostu olduğu gibi bir fermentasyon için havaya ihtiyacımız var. Çünkü bu nedenle dışındakini delmedim. İçine de arkadaşımdan aldığım solucan ve toprağı koydum. Tıpkı kombuça mantarı gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlarınız sizinle solucanlarını paylaşabilir. Mesela ben de yaklaşık birkaç ay önce annemlerle solucanların bir kısmını paylaşmıştım. Ben ekolojik gıdayla beslendiğim için diye tahmin ediyorum. Benim solucanlar çok hızlı ürüyorlar. Aynı zamanda bunlar kahve ve çayı çok seviyorlar. Belki de ondandır çok hızlı ürüyorlar. Birkaç ay içerisinde bir kez daha paylaşırım diye düşünüyorum. Gerçekten çok hızlı çoğalıyorlar ve gerçekten toprakta çok hızlı büyüyor. Yani o istediğimiz gübre çok hızlı oluşuyor. Ama solucan satan yerler de var. O kovasını satan yerler de var. Bunlardan da edinebilirsiniz. Bir kez para vereceksiniz ve uzun süre kullanacaksınız. Bu yüzden de bu tip şeylere para vermekten çekinmeyebilirsiniz. Solucan kompostunu tıpkı soğuk kompostu olduğu gibi hayvansal gıdaya koyamıyoruz. Bizim solucanlar vegan, öyle düşünün. Soğan ve sarımsak kabuklarını da kompostumuza koyamıyoruz. Çünkü solucanların derilerini olumsuz etkileyebiliyor. Bunu da istemiyoruz. Tıpkı soğuk kompostu olduğu gibi narenciye kabuklarını da koymuyoruz solucan kompostumuza. Çünkü niye? Asitliğini artırabilir toprağımızın. Ama ben yine koyuyorum, tahmin edebileceğiniz gibi. Çünkü ben zaten sirke yapıyorum, pekmez yapıyorum. İyice posası kalıyor. Posasının posası kalıyor. Dolayısıyla bu haliyle koyuyorum narince kabuklarını. Ama çok çok da koymuyorum. Çünkü zaten o narince kabuklarını da tükettiğim için, turşu yaptığım için, reçel yaptığım için ya da doğrudan çorbanın içine koyduğum için çok fazla da kalmıyor aslında bakarsanız. Az miktardaki sadece posası kalmış narince kabuklarını koymaktan da çekinmiyorum. Şimdi solucanların tek bir şımarıklığı var. Bu attığınız atıkları küçük küçük dilimlemenizi, doğramanızı bekliyorlar. Ne kadar küçük dilimlerseniz solucanlar o kadar mutlu oluyor. Ama akarı yok, kokarı yok. Solucanların tek bir şımarıklığı da bu. Bu yüzden de bu görmezden gelinebilecek bir şey bence. Tabii yine soğuk komposta olduğu gibi hayvansal gıda tüketmediğimden dolayı, yani az miktarda tükettiğimden dolayı solucan kompostu benim işimi gayet de görüyor. Belki sizi zorlayabilir, beni hiç zorlamadı ama ek yapmam gerekiyor ki solucan kompostuna pişmiş gıdayı da koyamıyorsunuz. Yani pişmiş gıda derken yağlı gıdayı koyamıyorsunuz. Dolayısıyla yemek artıklarınızı solucanlara veremiyorsunuz. Şimdi normalde ben tabakta kalan şeyleri yerim. Hiç problem değil ama bu Covid-19 sürecinde kalan herkes kendi tabağından sorumlu oluyor. Dolayısıyla onları da kalan şeyleri atmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu gibi durumlarda solucan kompostu size yetmeyecektir. Bu da böyle bir uyarı olsun. Bir tane solucan kabı size yeterli olacaktır. İçindeki toprak her defasında artacak tabii ki. Aslında toprak değil, gübre her defasında artacak. Onu paylaşırsanız yeniden başka sistemlere ihtiyacınız olmayacak. Daha büyük kaplara ihtiyacınız olmayacak ki zaten arkadaşlarınız sizden o solucanları almak isteyecekler. Zaten çok kıymetli bir solucan. Tabii solucan ne yapıyor burada? Siz organik atığı veriyorsunuz. Solucan onu yiyor ve dışkılıyor. Bu kadar basit. Hiç beklemiyorsunuz. Hemen size gübresini veriyor solucanlar. Yani toprak düzenli olarak brownie, kek nemliliğinde, ıslaklığında ve o renkte oluyor. Solucanlar kaçıyor mu? Asla kaçmıyorlar. Zaten niye kaçsınlar? Onlar karanlık istiyorlar. Dışarıya çıkarlarsa yaşayamazlar. Koku sinek yapıyor mu? Yapmıyor. Sadece soğuk komposta olduğu gibi sineklenme olursa hemen birazcık böyle kağıt koyarsınız. Artılmamış bir kağıt koyarsınız. Size yeterli olur. Yani aslında burada da yapmanız gereken şey o azotla karbon dengesini sağlamak, bütün kompostlarda olduğu gibi. Birazcık da bu karşı kompostundan bahsedelim. Solucan kompostu ile birlikte paralelde yaptığım bu karşı kompostu diğerlerine göre çok daha kolay görünüyor. Çünkü içine çürümemiş, bozulmamış her türlü gıdayı her türlü büyüklükte koyabiliyorsunuz. Bu karşı kompostunun içerisine organik atığı koyarken her şey çok kolay. Bu karşı kompostunun başı ve sonu zor sadece. Yani çok küçük bir kısmı aslında zor. Çok basit. Başı niye zor? Çünkü eğer satın almak istemezseniz, kendiniz yapmak isterseniz biraz daha zahmetli diğer kovalara göre. Yani ben para harcamayayım derseniz biraz daha zahmet göstermeniz gerekiyor. Bir kovaya, eskiden kullandığınız bir kovaya musluk koyarak başlayabilirsiniz. Musluğun üstünü biraz yükseltmeniz gerekiyor. Yani gıdayı koyduğunuz kısmı biraz yükseltmeniz gerekiyor. Aynı zamanda ağzını hava almayacak şekilde kapatmanız gerekiyor. Bu durumda siz de benim gibi bu kamplarda kullanılan, pikniklerde kullanılan su soğutucuları kullanabilirsiniz. Çünkü bunların altında zaten musluk var. Üstünde de zaten vakumlu bir sistem var. Suyun sıcaklığını değiştirmemek için vakumlu bir sistem var. Dolayısıyla ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece içerisine bir yükselti koymanız gerekiyor. Yükseltiyle birlikte musluğun üstünde kalan bir yapı oluşturabiliyorsunuz. Yani aslında çok daha kolay oluyor. Evinizde eğer böyle bir termos varsa bunu kullanabilirsiniz. Ama gidip bir yerden satın da alabilirsiniz. Yaklaşık 30-40 lira civarında bu termoslar her yerde bulunabiliyor. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama yapmak istemiyorum derseniz bokarça kompostu satılıyor. Onlardan bir tanesini de edinebilirsiniz. Dediğim gibi yapmak isterseniz başı zahmetli ama kullanım esnasında hiç zahmetli değil. İçerisine hayvansal gıda koyabiliyorsunuz. Narinciye kabuğu koyabiliyorsunuz. Soğan kabuğu, sarımsak kabuğu koyabiliyorsunuz. Bunları küçük küçük parçalamanıza gerek kalmıyor. Mis gibi her şeyi pıtır pıtır koyabiliyorsunuz. Bu size yeterli oluyor. Bu karşı kompostu ile ilgili biraz daha detaylar var aslında. Bunlardan daha sonra konuşuruz. Kullanım esnasında tek bir zorluğu olabilir. Sürekli açıp kapatmamanız gerekiyor. Sürekli açıp kapatırsınız çünkü içerideki ürünleri çürütebilirsiniz. Yani bozabilirsiniz. Bu yüzden de günde bir kez açıp kapatmanın sizin için en iyisi olacaktır. Kovanın ağzını bir kez açıyorsunuz günde. Organik atığınızı koyuyorsunuz. Üzerine bokashi kepeğini koyuyorsunuz. Ağzını kapatıyorsunuz. Bu kadar basit. Bokashi kepeğini bulamazsanız eğer satın alabilirsiniz. Satın almak istemezseniz benim yaptığım gibi talaş koyabilirsiniz. Talaş dediğimde marangozların attığı o işlenmemiş ahşabın fazlalıkları. Bunu koyuyoruz ve aynı zamanda bir de laktobasil serumu yapıyoruz. Bunu yapmak da çok kolay. Pirinçle yapıyorsunuz. Yani evde yapabiliyorsunuz. Onunla birlikte nemlendiriyorsunuz siz böyle organik atıklarınızı. Ağzını iyice kapatıyorsunuz ve kenara koyuyorsunuz. Ara ara aynı zamanda altında biriken o çöp suyunu almanız gerekiyor. Aslında benim için en zor kısmı burası belki de. Çünkü onu böyle gün aşırı almanız gerekiyor. Sürekli bir çöp suyu bırakıyor dışarıya. Tabii çöp suyu dediğimiz şey bir sıvı gübre. Çok kıymetli bir gübre aslında bu. Yani evinizde saksı bitkileri varsa ya da kent bahçeciliği, balkon bahçeciliği yapıyorsanız onu kullanabilirsiniz sulandırarak. Çok güzel bir gübre. Benim halam evi dairesi öğretmeni ve yıllardır o çöp suyunu biriktirir ve evindeki o saksılardaki bitkileri bunlarla gübreler, bunlarla sular. Gerçekten çok güzel bir ürün elde ediyorsunuz. Ama benim gibi her gün onunla uğraşmak istemeyen birisi için biraz zor zahmet bir şey oluyor. Çünkü o suyu da almanız gerekiyor. Taşıyabilir yani o çöpün organik atık olduğu bölüme gelebilir ve çürütebilir. Yani bozabilir aslında sizin organik atığınızı. O istemediğimiz bir durum. Onu çıkartmanız iyi olacaktır. Bu benim için zahmetli oldu birazcık açıkçası. Kovanız dolduğunda ne yapıyorsunuz? Ağzını tamamen kapatıyorsunuz. Son bir laktobasil serumu veriyorsunuz. Ağzını kapatıyorsunuz ve ondan sonra 15 gün kadar fermente olmasını bekliyorsunuz ağzını hiç kapatmadan. Şimdi fermente olduktan sonra elde ettiğiniz şey kokopelli şehirdenin çöp turşusu dediği şey. Yani toprağa gömülmeyi bekleyen fermente organik atık. Ne yapmanız gerekiyor? Onu alıyorsunuz bir toprağın içerisine gömüyorsunuz. Yani aslında son ürününüz gübre değil. Gübre olmak üzere olan fermente bir atık. Onu ne yapıyorsunuz? Eğer balkonunuzda işte saksılarınız varsa saksının ortasını açıyorsunuz. İçine bu atığı koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ya da bahçeniz varsa bahçenizin bir kısmını yapıyorsunuz. Birkaç ay sonra orası gübre oluyor, gübreleşiyor. Kıymetli bir toprak haline geliyor. Ondan sonra diğer topraklarınızla paylaşıyorsunuz bu gübreyi. Yani bence bu kısmı da zahmetli bir şey. Düzenli olarak fermente bir atık çıkıyor ve onu oraya sıkıştır, bunu buraya göm, bunu bilmem ne yap derken artık bir yere gömemeyeceğiniz kadar bir fermente atık çıkıyor, elinizde kalıyor. Evet bu çok kıymetli bir hammadde doğru ama benim o kadar saksım yok, benim o kadar toprağım yok. Nereye ekeceğim ben onları? Apartmandakilerden izin alıp aşağı yapmam gerekiyor ama bizim apartman için çok uygun değil gibi görünüyor. Dolayısıyla koyacak bir yerim olmuyor. Benim için çok zor zahmet bir şey. Bu yüzden de bence bu karşı kompostun olumsuz tarafı bu. Yani o kovayı kapattınız, açtınız, sonuçta istediğiniz ürünü elde etmiyorsunuz. Ürüne, son ürüne giden bir ara ürün elde etmiş oluyorsunuz. Size hafta sonu boyunca çıkan organik atığın fotoğrafını göstermiştim. Hafta içi de buna benzer bir organik atık çıkıyor. Yani toplamda bir hafta boyunca şu kadar bir organik atığımız çıkıyor zaten. Dolayısıyla onu solucanlara da verebiliyorum. Bu karşı kompostunu da gönderebiliyorum. Ben komposta bu kadar az organik atık gönderirken bile yıldığıma göre siz düzenli olarak aynı organik atığı çıkartıyorsunuz, daha hızlı yayılacaksınızdır. Bu bakımdan da bu sistemleri en başında düşünmeniz gerekiyor. Ben bu kadar yer istiyor muyum, düşünüyor muyum, bu kadar yerim var. Bunların hepsini düşünmeniz gerekiyor bence. Kötücül konuşuyorum ama en başından fermente atığı hangi toprağa gömeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Ve evet, soğuk kompost, solucan kompostu ve bokashi kompostunu çarpıştıralım. Her 3 komposta da çürümüş, bozulmuş gıdayı komposta atamıyorsunuz. Çünkü bozulmuş gıda içerideki bütün organik atıkların bozulmasına neden olabilir. Kötü bakterilerin üstün gelmesini istemiyoruz. Dolayısıyla çürümüş, bozulmuş daha doğrusu bozulmuş gıdayı atmıyoruz. Her 3 komposta da organik atığı ne kadar küçük parçalara ayırırsanız o kadar hızlı bir çürüme yani fermantasyon gerçekleşir. Solucanlar zaten küçük istiyor. Ama büyük de koysanız problem değil. Sadece yemleri biraz güçleşir o kadar. Her 3 komposta da ne kadar küçük atık o kadar hızlı fermantasyon. Her 3 kompostu da evinizdeki malzemelerden yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan alabilirsiniz. İnternette videoları var. Bunları izleyebilirsiniz. Yani cebinizden 1 lira bile çıkmadan bu işi halledebilirsiniz. Soğuk komposta da, solucan komposta da elde ettiğimiz şey gübrenin kendisi. Ama bokashi kompostunda gübre olmak üzere olan fermente atığı elde ediyoruz. Dolayısıyla bokashi bu noktada biraz daha dezavantajlı. Yani soğuk komposta da elde ettiğimiz, solucan komposta da elde ettiğimiz o gübreyi hemen alıp kullanabiliriz. Arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Solucanlara organik atığı veriyorsunuz ve hemen gübreyi alıyorsunuz mis gibi. Soğuk kompostu ağzını kapattıktan sonra 6 ay sonra, yani en iyi ihtimal 6 ay sonra, ama sonuçta gübreyi alıyorsunuz. Bu karşıda ağzını kapattıktan sonra 15 gün sonra fermente atık elde ediyorsunuz. Onu toprağa gömüyorsunuz. Orada da birkaç ayı var onun gübre olması için. Yani solucan kompostu hızlı sonuç vermesi bakımından diğerlerinin önüne geçiyor. Her 3 komposta da bozulmuş gıda atamıyorsunuz. Ama bokashi'yi bozulmamış her şeye atabiliyorsunuz. Pişmiş, pişmemiş, hayvansal, bitkisel, asidik, bazik hiç fark etmez. Bütün organik atığı atabiliyorsunuz. Sadece tabii ki organik atık değil, ahşabı da atarsınız, lifleri de atarsınız. Yani sadece gıda gibi düşünmeyin. Bütün organik atıkları bokashi'ye atabilirsiniz. Bokashi'nin diğerlerine göre en önemli özelliği de bence bu. Sonuç olarak her 3 kompost tipinden de nitelikli bir toprak elde ediliyor. Çöpünüzü azaltmış oluyorsunuz. Organik atığı değerlendirmiş oluyorsunuz. Evimizdeki çöplerin, yaklaşık 1,5 kilo kadar kişi başı çıkarttığımız o çöplerin %55'i organik atık. Dolayısıyla bunu çöpe göndermediğiniz için de hep birlikte nitelikli bir ürüne geçmiş oluyoruz. Şimdi kompost güzellemesi yapmayacağım dedim ama aslında ev tipi kompost güzellemesi yapmayacağım. Yani bence kompost apartmanda ya da sitede yapılması gereken ve dahi yerel yönetimlerce yapılması gereken bir şey. Çünkü bunları evde tutmak kolay değil. Mesela bu karşı kompostuna organik atıkları atarken bir tam gün beklemeniz gerekiyor. Çünkü sürekli açıp kapatmamanız gerekiyor. Mesela bizim evde zaten çok az organik atık çıktığı için ben 3-4 günde bir o kapağı açıyorum. Dolayısıyla bende bir bozulma, bir şey olmuyor. Ama sizin evinizde düzenli olarak organik atık çıkıyorsa o kovayı açmamak için, bozmamak için organik atıkları bir yerde saklamanız gerekiyor. Ne yapacaksınız? Siz de benim gibi buzdolabında bir kap koyup o kaba organik atıklarınızı koyabilirsiniz. Ama bunun için buzdolabında bir yere ihtiyacınız olacak. Dışarıda çünkü sineklenebilir, bozulabilir. Bu istemediğimiz bir şey. Şimdi bunun için de buzdolabında bir yer ayıracaksınız. Bunlar zahmetli şeyler. Buzdolabı zaten bize ancak yetiyor. Bir de bunu hani ayırmak gerekiyor mu bilemiyorum. Bu yüzden de ben ev tipi kompostlar yerine apartman tipi, site tipi ya da sokak tipi kompostların daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama eğer bu noktaya kadar geldiyseniz, yani çok az zaten organik atığınız çıkıyorsa da kompostları gerçekten öneriyorum. Bu kadar söylendiğime bakmayın. Benim için çok kolay hayat. 3-4 günde bir biraz solucanlara bakıyorum. Gidiyorum bokashi'ma bakıyorum. Benim için yetiyor. Zaten bokashi'yi toprağa gömmek çok zahmetli olduğu için ben şöyle bir yöntem belirledim kendimce. Zaten bokashi yapma nedenim de oydu. Bokashi'yi yapıyorum. O fermente atığı solucanlara veriyorum. Çünkü zaten fermente olduğu için o asit dengesini de zaten kendi kendini hallettiği için solucanları posa halinde yumuşak bir şekilde verebiliyorum. Böylelikle ne toprağa bir şey vermeme gerek kalıyor, ne onu oraya gömmeme gerek kalıyor. Nitelikli hemen hızlıca gübreleşen bir fermente atığım oluyor, bir organik atığım oluyor benim. Kompost hakkında konuşmaya devam ederiz. Bugün istedim ki biraz böyle komposta giriş yapalım. Bir taraftan da soğuk kompost, solucan kompostu ve bokashi kompostu hakkında kısaca fikirlerimi sizinle paylaşayım. Dediğim gibi kompost güzellemesi yapacak değilim ama kompost kötü de bir şey değil. Şahane bir şey. Ben yapmaktan çok memnunum. Eğer buraya kadar geldiyseniz organik atık, az miktardaki organik atığınızı kompostlaştırabilirsiniz ve nitelikli bir toprak edinebilirsiniz. Bugünlük kompostu burada bırakalım. Abone olursanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kompostlarla ilgili sorularınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.